أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 543. حديث كاد الحسد أن يغلب القدر kıskançlık bir başka ifadeyle haset neredeyse kötülüğünün gücüyle kaderi zorlayacaktı. Allahu Teala'nın kitabında ve Resulünün sünnetinde karşımıza çıkan bir gerçek. Haset kötüdür ve hasetçiye kötülük getirir. Haset etmekten, haset edilmekten, haset edenlerin şerrinden Allah'a sığınmak zorundayız. Neredeyse şeklinde tercüme edilen bu kelime, aslında öyle olmaz ama neredeyse öyle olacak gibi kabul et, işin önemini anla demektir. Kâde. Yani olmadı ama neredeyse olmak üzereydi gibi bir anlam yükler kelimeye, kendisinden sonra anlatılan konuya. İşte burada da böyle. Hani kader zorlanmaz ya, hani kadere galip gelecek ne var ki, Allah bildiyse tamam, Allah dediyse tamam, Allah'ın yaratması, dilemesi, gücünün yetmesi, her şeyi bilmesi, bu değişmez bir yazgıdır, bunu herkes böyle bilecektir. Fakat bir de haset fesat var ya, neredeyse zorluyor. Neredeyse değiştirmeye yönelik bir fesat, bir fitne demektir. İnsanlar eğer haset ediyorlarsa, bilsinler ki Allah'ın o konudaki takdirine karşı gelmeye çalışıyorlar. Adamın malı varmış, mülkü varmış, Allah onu malla, mülkle, parayla, dünya ve dünyalıkla imtihan ediyormuş, vererek ama hep vererek, daha çok vererek imtihan ediyormuş. Öteki haset ediyor buna. Ne var? Kadere karşı gelmeye çalışıyorsun, haberin var mı diyesim geliyor. Yani Allah onu öylece imtihan ediyor, onun kaderi o, takdir etmiş onu Allah, öyle sorular gönderiyor ona, öyle değil mi? Peki bir başkasına ne dersin? İlim öğrenmiş, irfan sahibi olmuş, öğrendiği ilim ile kendisi iyi bir Müslüman olmaya çalışırken bunu başkalarına da öğretmeye, onların da iyi bir Müslüman olmaları için uğraşmaya gayret ediyor, uğraşıyormuş. Ne dersiniz? Haset ediyor musunuz? Haset edilen insanlardan bir tip de bu değil mi? Söyleyin ama Allah onu öyle imtihan ediyor diye haset ediyorlar değil mi? Neredeyse kaderi zorlama derdi bu galiba. Yazık oluyor galiba. Hatırlarsınız, İmam Buhari'nin sahihinde de yer alan ama pek çok hadis kitabında karşımıza çıkan bir hadis hasetle ilgili. La hasede illa fisneteyn. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ancak iki durumda iki kişiye haset edilir. Haset edilmeye sanki layık görülen iki kişi vardır. Onlara haset edin denmiyor ama insanlar ona haset eder. Bir, Allah'ın ilim ve irfan verdiği ve bunu kullukta kullanan insan. İki, Allah'ın mal ve mülk verdiği ve bunu kullukta kullanan insan. Bunlara haset edilir. Gerçi İmam Buhari, Allah rahmet etsin, İki kişiye gıpta edilir diye bir başlık verip bu hadisi onun altında bize sunmuş. Evet, gıpta edilir bölümü doğru ama hadiste söylenilen haset konusudur. Yani haset mezmum, kötülenmiş bir fiildir ve bunun gıpta anlamına gelmesi aslında mümkün değildir. Gerçi o lazimi bir manadır. Bir başka rivayette onu destekleyen anlamlarda vardır ayrı ama evet, insanlar bu iki tip insana gıpta ederler, etsinler ama haset ederler. Yani hasedin söz konusu olduğu iki özelliktir bunlar. Yeryüzü insanlığının, Müslümanlarına, özellikle Allah'ın Resulünü söz sahibi bilen insanlara Cenab-ı Peygamber'in özel bir uyarısıdır bu. Ay Allah'ın kulları, dikkat edin, eğer sizde bu özellikler varsa size haset ederler ve min şerri hasidin idâ haset konumunda hasetçinin şerrinden Allah'a sığının, dikkat edin diyor sanki bu hadis. Bir de eğer bu karşınızdakinde varsa bu özellikler, bu iki özellik karşınızdakinde onların taşıdığı bir özellik olarak size yansıyorsa dikkat edin, haset edebilirsiniz. Hasetçi sanki ateşin odunu yediği gibi haset insanı hasetçi yerde bitirir. O hale düşmeyin, yazık etmeyin dercesine Cenab-ı Peygamber'in bir uyarısıdır o. Burada da hasedin neye doğru haset olduğunu, ne yapmak istediğini hasetçinin belki bir sistematik bilgi olarak görüyoruz. Kâdel hasedu en yâlibel kadara. Kıskançlık yani haset neredeyse kötülüğünün gücüyle kaderi zorlayacak. Derdi o zaten, işi o. Allah neden onu öyle imtihan ediyor? Allah neden ona onu vermiş? Bana vermemiş de neden ona vermiş? Bende yok madem onda da olmasın ya da hiç kimse de olmasın dercesine yapılan hasetler işte böyle kadere karşı bir isyan, kadere karşı bir itirazdır. 544 Keburat hıyaneten en tuhaddise ahake hadisen huve leke bihi musaddikun ve ente lehu bihi kâzibun. Senin sözüne inanan bir arkadaşına yalan bir söz söylemen, yani böyle bir sözü aktarman hıyanetin en büyüğüdür. Estağfirullah. Ya Rabbi sen koru bizi. En büyük hain olmaktan özellikle koru ya Rab. Demek ki bir arkadaşımız var, bizi özü sözü doğru biliyor, sözümüze inanıyor, bize güveniyor, bizim ona hak ve hakikat adına yalan söyleyeceğimiz konusunda hiçbir ihtimal taşımıyor gönlünde ve biz eğer böyle bir insana yalan bir söz söylersek, ona yalan söz söylemeye ya da birilerinden yalan söz aktarmaya çalışırsak, bu hıyanetin en büyüğüdür. Çünkü onun bize bir emanı, onun bize bir güveni vardır. Bunu sarsmak, buna karşı hain davranmak en büyük hıyanettir. Arkadaşımız, bizi Müslüman biliyor. Söylerse Müslümanlığa uygundur diye anlıyor. Yani zaman zaman ağzımdan çıktığını duymuşsunuzdur. Allah hiç kimseyi hoca etmesin dediğim olur bazen. Derdim hocalara karşı olmak değil ama herkes iyi bir Müslüman olsun derdindeyim. Yani sanki bu din Müslümanların dini değilmiş de hocaların diniymiş gibi anlaşılmasın derdindeyim. Bunu biliyorsunuz. Öyle olunca buradan hareketle diyorum ki Müslümanlar yani ama insanlara Müslümanlığı duyurmakla görevli Müslümanlar, hani şu toplumda hoca denilen insanların kulakları olsun ve çınlasın. Dikkat edin ey hocalar. Müslümanlar size güveniyor ve sizden Müslümanlık adına söz duyacaklarına inanıyorlar. Sizin hıyanet edeceğinize ihtimal vermiyorlar. Sizin onlara karşı yalan söz söyleyeceğinize, yanlış program ve plan adına onları bir yerlere sevk edeceğinize inanmıyorlar. Öyle olunca onlara karşı hıyanet içine düşmeyin. Evet, böyle bir duygu insanlık tarihinde hep ola gelmiştir. İsterseniz birlikte Kur'an'ın bu konudaki bir örneğini okuyalım. 72. sıradaki sure Cin suresinde Allah-u Teala cinlerden bir grubun aleyhissalatü vesselam'ı dinleyip sonra kendi aralarında şöyle konuştuklarını haber veriyor. Meğer onlar bir vakitler kendi hayatlarında serbest olan şeylere konulan yasaklar nedeniyle yeryüzünü gezip dolaşmaya, incelemeye ne oldu? Ne oldu da bize böyle bir yasak konuldu demeye başlamışlarmış. Mesela oradaki ayetlerden bir bölümü ve enna kunna naqudu minha maqa'ide lis-sam'i femen yestemi'a al-ana yecid lehu shihaban rasada ve enna la nedri eşerun urida bimen fil-ardı em erade bihim rabbuhum rashada. Evet, öyle demek zorundalar. Yani İnsanlar, yeryüzündeki varlıklar, onlar adına Rableri bir hayır mı murad etmiş, ya da onlar adına, yeryüzündekiler adına bir şer mi murad edilmiş, bilmiyoruz ama biz önceden söz dinleme makamları edinir, orada meleklerden aldığımız bilgileri yeryüzüne getirirdik, hatta onlar bununla hayat programı çizerler, hava atarlar, iş yaparlardı, derken yasak konuldu. Kim ki böyle bir söz dinleyip çalmaya kalkışsa hemen peşi sıra bir şihaben rasada onu takip ediyor. Öyle ki onu sanki yakmadan bırakmıyor diyorlar. İşte O olayları siz Cin suresinden bir kere daha okuyun. Kur'an-ı Kerim'de cinlerin Kur'an'ı dinleyip, peygamberi dinleyip, ona iman ettiklerini anlatan bir başka surede bir başka ayet grubu var. İsterseniz bir de ona bakın, Ahkaf suresine. Ama bu hadisten dolayı hatırladığım bölümü ben şimdi okumaya başlayayım. Ve enna zanenna en len tekulel insu vel cinnu alallahi kediba. Ve ennehu kâne yekûlu sefîhuna alallâhi şatata. Yani, bugünkü kullandığımız Türkçeyle ifadeye çalışırsak, diyorlar ki, doğrusu, gerçekten, şu bizim beyinsiz olanımız vardı ya, en azgın cinler ya da baş cin iblis, Allah hakkında aşırı bir yalan söylüyormuş. Bunu sonradan fark ettik. Nasıl olur da bilemedik. Çünkü biz, gerçekten insanların ve de cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini zannediyorduk. Evet, öyle kabul ediyorlar. Adam kocaman kitaplara baktı diyor adam. Sarı sakalı da vardı. Hocaydı. Rütbesi makamı da vardı. Yani kara kara ciltli kitaplara bakıp da adamın yalan söyleme ihtimali yoktu. Ama neden öyle yaptı? Ben şaşırdım kaldım diyenlere hatırlatıyorum. Demek ki İnsanlardan kimileri ya da cinler ve insanlar birbirlerine böyle ihanet eder, yalan söylerlermiş. Ey din adına konuşanlar, dikkat edin, yalanın böylesi bizi, yani öyle yalan söyleyeni, hıyanetin en büyüğüne sevk edermiş. Ondan Allah'a sığınalım. Yeniden okuyorum. 544. Kâburat hıyaneten en tuhaddise ahâke hadîsen huve leke bihi musaddikun. وَاَنْتَ لَهُ بِهِ كَادِبُونَ O adam seni tasdik edip durmaya hazırken, o adam, arkadaşın, o kardeşin, seni sadakat makamında görürken, sana sadıkane bağlıyken, sen tutana yalan söyle ve üstelik o adamla ilgili olan böyle bir yalan konusunda sen onu uyaracakken, dahası sen onu yalana sevk et, sonra da onu aldattığın iddiasıyla sen hıyanetin en büyüğüne düşersin. Haberin olsun. 545. Kesratud dahiki tümitül kalbe. Çok gülmek kalbi öldürür. Gülmek ve gülümsemenin farkını bilirsiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında sayılacak kadar az bir miktarda azı dişlerinin görünerek güldüğü tespit edilmiş. İnsandır, elbette o kadar gülebilecektir. Hatta mesela bir seferinde, yanında kadınlar şöyle rahat ve huzur içindelerken Ömer Efendimizin gelivermesiyle onlar saklanıveriyorlardı perdenin arkasına, sallallahu aleyhi ve sellem de gülmüştü. Hatta Ömer Efendimiz, Allah sana gülme günü versin ya Resulallah, ama Allah gülmeni artırsın da neye güldüğünü beyan etmeyecek misin demişti. Evet, böyle gülmeler var peygamber hayatında. O savat surat birisi ya da abuk sabuk yüzlü çehreli birisi değildi. Mütebessimdi zaten, gülümsemeyi bilirdi elbette ama yeri geldiğinde de binde bir olarak da elbette gülebilecekti. Ama bunu çok yapmak, hep yapmak, hem dozunu ayarlayamamak, hem miktarını belirleyememek ancak kalbi öldürür. Kişinin bunca bildiklerinden sonra yine de gülmesi, kahkahayı basması, kendinden geçmesi ne mümkün? Öyleyse, sevinç ifadesi olarak üç kademeli kelimemiz var dilimizde. Bir, tebessüm etmek, iki, gülmek, üç, kahkaha ile gülmek veya kahkahayı basmak. Aleyhissalatü vesselam üçüncüsünü hiç yapmamıştır. Onun bildiklerini biz bilseydik, o zaman da çok az güler, çok ağlardık. Bir de tebessüm. Tebessüm etmiştir. Üstelik onun yüzünde bu sık görülürdü zaten. Biz gülmek konusunda titiz davranıyoruz. Kahkaha ile gülmeyi yapmıyoruz. Çünkü kişinin kendisini kaybetmesi anlamına gelse gerek. Yani azabı, ikabı, öldükten sonra toprakta çürümeyi ya da cennet ve cehennem, birinin kaybı, diğerinin düşünmesi anlamına o ikabı, o cezayı, o inzarı unutan insanlar kahkahayı basacaklar. Öyle olmamalı Müslüman. Lakin cennet adına, İslam adına, dinin kurtuluşu, namus ve iffetin muhafazası, ibadet ve itaatın gerçekleşmesi adına yaşanan olaylar elbette Müslümanı güldürecek ve sevindirecektir. O tür gülmeler olacaktır. Hatta hadislerde görüyoruz, bazen müminin Allah huzurunda hal ve ahvalini anlatan hadislerde Cenab-ı Hakk'ın bile güldüğü beyan edilir. Öyleyse Müslümanın şiarıdır ama kendisini kapıp koyvermeyecek ya da çoğaltmayacaktır. Çünkü o zaman müminin kalbi ölecek. Yani mümin kendisini kaybedecektir. Tekrar ediyorum. Kesratu dahiki tümitül kalbe. Çok gülmek kalbi öldürür. Mukabide olan ağlamaya gelince, onunla ilgili de hadisler hatırlarsınız, gerektiğinde kişi hal ve ahvalini Allah'a arz etmek için, ihtiyaçlarını Allah'a sunmak için ağlayacaktır. Derdini, sıkıntısını Allah'a arz etmek için elbette ağlayacaktır. Ama ondan başka, suçunu itiraf etmek için, yanlışını beyan için, Allah'tan af dilemek için de ağlayacaktır. Bir de ayrı kaldığının beyanı, yani hasretinin, özleminin açığa çıkması için de ayrıca ağlayacaktır. Onun mukabili gülmekse Müslüman da çok olmayacaktır. 546 Keramul mer'i dinuhu ve muru'etuhu akluhu ve hasebuhu huluguhu. İnsana üstünlüğünü sağlayan dinidir. İnsana değer kazandıran ancak onun dinidir ki onun insan olarak başarıya ulaşması, onun adam olması vahiy ile mümkün. Ona verilen değer dini kadardır veya insanlara dini kadar değer vermek zorundayız. Onun adamlığına gelince, bunu anlaması, idrak etmesi, insan olması özelliğine gelince bu da aklıyla mümkündür. Yani insan, hayatla irtibat kurabilecek bir özellik olarak akıl taşıyan varlıktır. Yani akıl, onun dini anlamasına, kendisini fark etmesine, adamlığını bilmesine ya da kendisine verilecek değerin din olduğunu kavramasına sebep olacak akıl sahibi olma özelliği işte onun özel bir yanıdır. Bir de ve hasebuhu huluguhu onun soyluluğuna gelince, hasep nesep işine gelince, onun esas değerine gelince bu da onun ahlakıyla ölçülür. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin insanla ilgili, hayatla ilgili, değerler sistemiyle ilgili böyle güzel, hoş, şerefli sözleri vardır. Biz anlamaya çalışıyoruz ama anladığımız kadarını uygulamak zorundayız. Ne dersiniz? Bir adam var ve o adamın keremini ölçeceksiniz. Hani boyunu ölçersiniz, kiloyla mı, litreyle mi ölçersiniz, yanlış dersiniz ama bir ölçü birimidir elbette. Yani kiloda, metrede ya da litrede bunlar madde planında bir şeyin ölçü birimleridir. Ama siz bir adamın dinini ölçeceksiniz. Neyle ölçersiniz? Vahye hakimiyetiyle ya da bir başka ifadeyle dinin ta kendisiyle. Adamda din ne kadar varsa değeri o kadardır. Öyle olmalıdır zaten. Peki bu adamın adamlığını ölçeceksiniz. Yani din karşısında bu adamın adamlığı ne eder? Kaç para eder mi? Kaç kırat eder mi? Kaç metre eder mi? Kaç ton eder mi? Hiçbiri etmez. Adamlığını ölçeceksiniz. Adama bakın. Aklını bu konuda ne kadar kullanıyor işte o kadar adamdır. Yani insanların doğuştan ekmeği eline alınca ağızlarına götürmeleri onların akıllılıkları anlamına gelmez elbette. Aklı olmak demek onun dini kendi lehine, kendinin kulluğuna kullanması anlamına aklını kullanması demektir. İnsanlar dünya hayatları adına, dünya ve dünyalıklar adına akıllı ya da akılsız diye değerlendirilebilirler. Ama insanı insan eden özellikler konusunda akıllılık, cennete gidebilmek, cehennemden kurtulabilmek konusunu ilgilendirir. Bakın, Mülk suresinde 10. ayette Allahu Teala yarın cehennemle karşı karşıya kalacak insanların şöyle dediklerini haber verir. Ve kalu lev künna nesma'u ev naqilu ma künna fi ashabi sa'ir. Çünkü melekler onlara şöyle soracaklar. Ne oldu? Size, sizin bugünle karşı karşıya geleceğiniz konusunda sizi uyaran bir uyarıcı gelmedi mi? Size bugünü anlatan birisini duymadınız mı? Sizi cehennemle uyaran, cenneti kaybedeceğinizle uyaran bir nezirle karşı karşıya kalmadınız mı? Size bir şeyler diyen olmadı mı? İçinizden birisi bunları söylemedi mi? Diye melekler sorunca cehenneme girecek olanlara, onlar itiraf edecekler. Evet, böyle birisi geldi ama biz onu yalan saydık, dalga geçtik, eyvallah etmedik, ciddi almadık, Tanrı bir şey indirmez dedik, öyle anladık, siz sadece sapıksınız, gerçekten dalal-i kebir içindesiniz dedik, eyvallah etmedik. Ama diyecekler ki, eyvah bize, vah bize, ne olaydı, keşke kulak verseydik, onları dinleseydik, ev nakilu, akletseydik. Aklımızı kullansaydık, yani akıllı olsaydık da ma künna fi ashabi sa'ir, şimdi sa'ir ashabından olmasaydık diyecekler. Böylece günahlarını itiraf edecekler ama bu itiraf onlara bir fayda sağlamayacak. Söyleyin, insanın akıllı olmasının bundan başka bir anlamı var mı? Çok akıllı adam, hem o kadar çok akıllı ki, yani hiç kimsenin bilmediğini biliyor. Hani o tür fıkralar anlatılır. Adam İğneyi 2 metre öteye saplayıp, ipliği atınca deliğine takıyormuş. Ne kadar korkunç bir akıl, ne kadar müthiş bir zeka değil mi? Ya da dünyadaki bütün insanların konuştukları dillerdeki kelimelerin hepsini ezberlemiş, ne kadar müthiş bir akıl değil mi? Ne anlamı var fakat? Ne kâr eder adam onunla? Hani yapılan işin onun hayrına olması gerekecekti, o böylece aklını kullanmış olacaktı değil mi? Derler ki, efendim, Edison denilen bir adam çıkmış, yeryüzünde yaşayan insanların en akıllısıymış, kimsenin bulamadığını bulmuş, ondan dolayı elektriği bulduğu için ona cennet verilmeli değil miymiş, diye sordular bir rahmetli hocamıza. Dedi ki, çocuklar bilmiyorum nereye gideceğini ama şöyle bir şey aklıma geldi, acaba Allah da ona soru verse yarın kıyamet gününde, kulum, kimseye vermediğim tarzda bir akıl vermiştim sana. Sen o aklınla elektriği bulmaya uğraşmaktan öte beni bulmaya, bana kulluğu bulmaya çalışsaydın daha hayırlı olmaz mıydı dese ne diyecekti dedi. Ne dersiniz? Ve muru'etuhu, akluhu, onun mürüvveti, onun adamlığı, onu hayatla ilgi kuracak özelliği, onun hayatın bağlantısını kurabilen özelliği ancak aklıdır. Bir de ve hasebuhu, huluguhu, o insanın soyluluğu, asıl değeri, hasebi nesebi ahlakıyla olacak. Yani ahlakı kadar değer kazanacak ya da ahlakı kadar değer kaybedecektir. Tekrar okuyorum. Keramul mer'i dinuhu ve muru'etuhu akluhu ve hasebuhu huluguhu, insanın üstünlüğü diniyle, başarıya ulaşması vahiyle, hayatın bağlantısını kurabilen aklıyla, soyluluğu, esas değeri ise ahlakıyladır. 547. Keramul kitabi hatmuhu ve huve kavluhu teala inni ulgiye ileyye kitabun kerim. Mühür, bir başka ifadeyle imza, yazılı metinlerin itibarıdır. Değerlendirilmesini sağlar. Bu, Allah-u Teala'nın sözünde de böyledir. Neml suresi 29. ayette Cenab-ı Hak, Süleyman Aleyhisselam'ın mektubu konusunda Sabe Melikesi'nin şöyle ifade ettiğini haber verir. Bana şerefli bir mektup bırakıldı. Olayı hatırlarsınız. Süleyman Aleyhisselam, cinlere ve insanlara hakim, rüzgar ve kuşlar onun emrinde, bir gün hayvanlar ve diğer ordularıyla beraber sanki onları şöyle sevk ediyor görevlerine doğru, bakıyor ki hüt yok. Nerede? Kayıp mı olmuş? İhanet mi etmiş? Dur bakalım göreceğiz dercesine bekliyorlar. Gelince diyor ki, öyle bir yere gittim ki, onlar şöyle şöyle özellik taşıyorlar. Bir de kraliçeleri var. Onun bir emrini iki etmiyorlar. Hep dediğini dinliyorlar. Süleyman aleyhisselam ona bir mektup yazıp veriyor. Diyor ki, götür bakalım onlar buna nasıl davranacaklar, şöyle kenara geçince bir bak, gözetle de haber getir bize diyordu. İzheb bi kitabi hâda, bu kitabımı, bu mektubumu götür. Fe'elqih ileyhim, onlara bırak. Sümme tevelle anhum, şöyle kenara çekil onlardan. Fe'nzur, mâdâ yerceûn, bir bak bakalım ne yapacaklar. Ne sonuca varacaklarına, ne tarafa döneceklerine bir bak da bana haber getir dedi. O da öyle yaptı. Her ne kadar o ara bölümleri ayette görmüyorsak da elbette götürmüştür, mektubu onlara bırakmıştır ve onların şu konuşmalarını Allah bize tekrar naklediyor. Galet, o bölgenin kraliçesi, o bölgenin hakimi durumundaki o kadın dedi ki, ya eyyuhel mele, inni ulgiye ileyye kitabun kerim. Ey çevremdekiler, ey benimkiler, ey elit tabakam, ey ülke yönetiminde söz sahibi olan adamlarım, dinleyin, bana bir mektup bırakıldı, hem de çok değerli. Çünkü, innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Çünkü o Süleyman'dan ve o bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. Ella ta'lu aleyye ve tuni müslimin diyor dedi. Yani, bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin diye yazmakta olan bir mektup bırakıldı bana diyordu. İşte böylece bu kadın gelen mektubun değerli olduğunu beyan etmişti. Çünkü mektup Süleyman Aleyhisselam'dandı ve Bismillahirrahmanirrahim idi başı. Yani Rahman ve Rahim olan Allah adına gönderilmiş bir mektuptu. Üstelik kendilerini İslam'a davet eden, dik kafalılık etmekten korunmaya davet eden bir başlangıcı vardı. Buna göre, aleyhissalatü vesselamın sözünü tekrar ediyoruz. Keramul kitabi hatmuhu ve huve kavluhu teala inni ulgiye ileyye kitabun kerim. Bir mühür, yani bir imza, yazılı metinlerine itibarını sağlar, değerlendirilmesini sağlar. Bu, Allah-u Teala'nın sözünde de böyledir. Çünkü Neml suresi 29. ayette Süleyman aleyhisselamın mektubunu görünce Saba melikesi bu ifadeyi kullanmıştır. Bana şerefli bir mektup bırakıldı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.